Ayrım 13, Bölüm 10, Sayfa 170, Samsun'a çıkış. Mustafa Kemal askerlik kariyerinin ilk dönemlerinde sık sık İstanbul'da kalmayı istemiş, fakat çoğunlukla Enver'in emirleri üzerine başka yerlere gönderilmişti. Şimdi ise Anadolu'ya tayin edilmeyi çok istiyordu. Ne var ki büyük ölçüde geri plana itilmiş bir general olarak Anadolu'ya tayin edilme şansı yok denecek kadar azdı. Anadolu'da baş gösteren olaylar beklenmedik şekilde Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu umutsuzluktan sıyrılmasına yardımcı oldu. Karadeniz'de bir liman şehri olan Samsun ve çevresinde bazı karışıklıklar yaşanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun çökme noktasına gelmiş olması, burada yaşayan ve ileride Yunanistan'a bağlanacak bağımsız bir Rum devleti kurmayı düşleyen Rumları yüreklendirmişti. Onların bu arzusu Yunanistan'da yeniden canlanan milliyetçilik heyecanı ile de örtüşüyordu. Müdafaa-i hukuk cemiyetlerinde örgütlenen Türkler, Karadeniz'in sahil şehirleri boyunca Hristiyan azınlıklarla çatışmalara girmeye başlamışlardı. Anarşi tehdit edici boyutlardaydı. Durumla ilgili haberler anlaşma devletlerinin İstanbul'daki yüksek komuta merkezlerine ulaştı. Etnik topluluklar arasındaki çekişmenin kontrol edilemez boyutlara tırmanmasından kaygı duyan anlaşma devletleri, Anadolu'da merkezi otoritenin yeniden tesis edilmesini sağlaması için Osmanlı hükümetine baskı yapmaya başladılar. Yeni sadrazam bu göreve 3 Mart'ta gelmiş olan damat Ferit Paşa'ydı. Anadolu'daki gelişmelerden giderek daha çok kaygılanan İngilizler, damat Ferit'e taleplerini bildirdiler. Osmanlı hükümetinin Samsun dolaylarındaki olayları yatıştıramaması, bölgedeki Türklerin masum Rumlara yaptıkları eziyetlere son vermelerini sağlayamaması durumunda İngilizler gerekli tedbirleri kendileri alacaklardı. İngilizlerin tek taraflı bir girişimle Samsun limanını baskı ve kontrol altına almaları olasılığından korkan damat Ferit, durumu Dahiliye Nazır Vekili Mehmet Ali ile görüştü. Mustafa Kemal kendi görüşlerini daha önce Mehmet Ali ile tartışmıştı ve Mehmet Ali de bu görüşlere sempatiyle bakıyordu. Mustafa Kemal'in aradığı fırsat bu şekilde doğdu. Mehmet Ali kendisini baskı altındaki sadrazama, Samsun'a asayişi tesis etme yetkisine sahip güvenilir, yetenekli bir subayın gönderilmesini önerdi. Böyle bir girişim İngilizleri harekete geçmekten alıkoyacak, onlara Osmanlı hükümetinin sorunu çözmeye muktedir olduğu yolunda güven verecekti. Mehmet Ali bu görevi Mustafa Kemal'e verilmesini önerdi ve onun güvenirliği konusunda sadrazama güvence verdi. Bu aşamada güvenirlik, İttihat ve Terakki ile bağ bulunmaması anlamına geliyordu. Burada Mustafa Kemal'in Enver Paşa ile olan rekabeti ilk defa onun işine yaradı. Bununla birlikte damat Ferit, Mustafa Kemal'in tehlikeli bir tercih olduğunu düşünerek görevin ona verilmesinde hala tereddüt gösteriyordu. Sonuçta Mustafa Kemal'i İstanbul'dan uzak tutmanın kendisi açısından daha iyi olacağı kararına vardı. Padişaha, Mustafa Kemal'in Samsun ve dolaylarında mevcut durumu incelemesi göreviyle 3. Ordu müfettişi olarak bölgeye görevli gönderilmesini önerdi. Padişah tarafından söz konusu atama ile ilgili işlemleri yapmakla yetkilendirilen damat Ferit Paşa, meseleyi Harbiye Nazırı Şakir Paşa'ya açtı. Böylece Mustafa Kemal, Anadolu'ya geçme olanağı yaratma çabasında önemli bir mesafe almış oluyordu. Görevinin ayrıntılarını kararlaştırmak üzere Şevket Paşa ile bir araya gelen Mustafa Kemal, bürokratik işleyişteki düzensizlikten yararlanarak henüz hala başlangıç aşamasında olan gerçek niyetleri konusunda hiç kimsede bir kuşku uyandırmadan yetkilerini genişletebileceğini sezdi. Şakir Paşa'ya görev emrinin yazılı bir doküman haline getirilmesinin daha uygun olacağını düşündüğünü söyledi ve konuyla ilgili olarak Erkan-ı Harbiye Dairesi'ndeki yetkililerle görüşmesinin gerekip gerekmediğini sordu. Şakir Paşa bunun daha uygun olacağını söyledi. Şans Erkan-ı Harbiye Dairesi'nde de Mustafa Kemal'den yanaydı. Kendisine daha önceden arkadaşı olan Erkan-ı Harbiye Reis Muavinini görmesi söylendi. Mustafa Kemal arkadaşına o zamana kadar faaliyetleri konusunda bilgi verdi ve birlikte yazılı bir görev belgesi hazırladılar. Belge Mustafa Kemal'e mümkün olan en geniş hareket serbestliğini tanıyordu. Ordu müfettişi olarak Anadolu'nun her yerinde geçerli olacak emirler yayımlama, tüm valilerden görevinin, parantez, yöredeki Rumlara eziyet eden Türkleri cezalandırma ve tüm yerel milliyetçi örgütlenmeleri yasaklama, gerektirdiği işleri yapmayı isteme yetkisine sahip olacaktı. Hazırladıkları görev belgesi Mustafa Kemal'e çok geniş yetkiler tanıyordu. Öyle ki sadrazam bu belgeyi görse asla onaylamazdı. Bereket versin Mustafa Kemal sadrazam engelini hali hazırda aşmış bulunuyordu. İhtiyacı olan tek şey Harbiye Nazırı'nın hazırlamış olduğu görev belgesini tasdik etmesiydi. Erkan-ı Harbiye Dairesi Reisi Vekili belgeyle birlikte Harbiye Nazırı'nın yanına çıktığında belgeyi tasdik etme konusunda Nazır'ın isteksiz olduğunu gördü. Nazır hazırlanmış belgeyi kendisine okumasını söyledi. Nazır bunun yalnızca Samsun'a giden bir ordu müfettişinin görev belgesi olmadığını, belgenin Mustafa Kemal'e Anadolu'nun her yerinde yetkiler kazandırdığını anlamıştı. Kararsızlık geçiren Nazır bir süre sonra mesai arkadaşlarının yüzüne bakıp gülümsedi. Sorunun üstesinden gelmenin bir yolunu bulmuştu. Sahibine böylesine geniş yetkiler tanıyan böyle bir belgeye onay vermenin sorumluluğunu üstlenmek istemiyordu. Fakat proje zaten sadrazam tarafından onaylanmıştı. Masanın üzerinden mührü alıp Erkan-ı Harbiye reis muavinine attı ve şunu söyledi: "Benim imzam gerekmiyor, bunu al ve mührü kendin vur." Mühür vuruldu. Mustafa Kemal'e büyük yetkiler veriliyordu. Düzeni tesis etme, huzur bozan karışıklıkların nedenini araştırma yetkisiyle donanmıştı. Ayrıca silah ve cephanelere el koymak ve bunları belli bir yerde depolamak yetkisine de sahipti. İki tümen ve beş şehir doğrudan onun komutasındaydı. Diğer beş şehir ise onun verdiği emirleri dikkate almakla sorumluydu. Harbiye nezaretinden ayrılırken Mustafa Kemal sevinçten uçuyordu. Daha sonraları bu sevincini şu ifadelerle anlatacaktır: "Ne âlâ şey, talih bana öyle müsait şartlar hazırlamıştı ki kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duydum tarif edemem. Nezaretten çıkarken heyecanımdan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önüme geniş bir alem vardı. Kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim." Parantez: Aydemir 1969 1. cilt sayfa 392. Görevine başlamadan önce Mustafa Kemal'in aşması gereken son bir engel daha vardı. Verdiği emirlerin heyeti vükelanın onayından geçmesi gerekiyordu. Burada da Mehmet Ali devreye girdi. Bütün bu bir akşamı bir kulüpte damat Ferit Paşa ile iskambil oynayarak geçiren Mehmet Ali, belgeyi oyun sırasında damat Ferit'e imzalattı. Belge şimdi hem mühürlü hem de imzalıydı. Heyeti vükelanın böyle bir belgeye itiraz etme şansı çok azdı. 30 Nisan'da Padişah Mustafa Kemal'in müfettişi umumi olarak üstlendiği görevi onayladı. Mustafa Kemal zekice tasarlanmış bir dizi planın ve risk göze alma yürekliliğini gösterebilen bir dizi insanın yardımları sayesinde büyük bir insan olmaya giden yolun başına gelmiş bulunuyordu. Bütün bu sürecin belli noktalarında yaşanacak bir tıkanıklık bu projeyi çıkmaza sürükleyebilir, Mustafa Kemal yerinden kıpırdayamaz hale gelebilirdi. Fakat her şey yolunda gitti. Bu noktanın insanın aklına Schiller'in şu sözü geliyor: "Yaşamın iki ana yolu birbirinden ayıran sınır ne kadar da ince." 15 Mayıs'ta Yunanlıların karaya 20 bin asker çıkararak Anadolu'yu işgale girişimleriyle birlikte tarihsel tablonun son parçası da tamamlanmış oldu. Yunan çıkarması anlaşma devletlerinin himayesi altında gerçekleşti. Yunanistan'ı Akdeniz'de İngiliz yanlısı ileri bir karakol olarak gören, bu tür siyasal hesapların yanı sıra Hristiyan ve Helen yanlısı, Türk karşıtı hislerin de etkisiyle hareket eden Lloyd George, Yunan Başbakanı Eleutherios Venizelos'un Yunanistan'ın İzmir'i işgal etmeye hakkı bulunduğu iddiasına destek verdi. Yunanistan'a destek olmanın en iyi politika olduğu konusunda Woodrow Wilson ve George Clemenceau'yu ikna eden Lloyd George, Venizelos'un bir Yunan İmparatorluğu fikrini yeniden canlandırmaya yönelik büyük planının yaşama geçirilmesi için bu konuda bazı önemli kişilerin onayını almak için gerekli girişimleri başlattı. Wilson'ın ünlü 14 ilkesinden biri olan ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı Türklere tanınmayacaktı. Merhametsiz Yunan askerleriyle dolu gemiler İzmir'e doğru yol alırken Mustafa Kemal beraberinde götüreceği subayları bir araya getirmekle, yakınındaki insanlarla vedalaşmakla ve yüksek rütbeli subay arkadaşlarıyla son görüşmelerini yapmakla meşguldü. İsmet İstanbul'da kalmaya karar verdi. Böylece durumu en yüksek düzeyde takip edebileceğini düşünüyordu. Rauf sivil giysiler içinde Ankara'ya gidecek, Daha sonra Mustafa Kemal'le buluşacaktı. Mustafa Kemal, Yunan işgali ve Yunan askerlerinin giriştikleri korkunç katliamlarla ilgili haberler kendisine ulaştığında, Sadaret binasının ve diğer önemli nezaretlerin yer aldığı Babali'de bulunuyordu. Diğerlerinin şaşkınlıkla karşıladığı bu olay, Mustafa Kemal için beklenmedik bir gelişme değildi. Mustafa Kemal, kendisini halkının liderliğine götürecek yola çıkmak üzere son hazırlıklarını yaparken, halk kurtarıcısını bağrına basmaya ve müşterek amaç doğrultusunda onun ardından gitmeye hazır bekliyordu. Padişah, Yunanlıların İzmir'e asker çıkardıkları günün ertesinde Cuma selamlığının ardından Mustafa Kemal'i kabul etti. Padişah, kendisine alışılmışın dışında bir yakınlık ve kibarlık gösteriyordu. Bu veda görüşmesinde elinde tuttuğu bir tarih kitabının sayfalarını parmağıyla çeviren padişah, Mustafa Kemal'e şunları söyledi. ''Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir.'' Parantez, elini demin bahsettiğim kitabın üstüne bastı ve ilave etti. Tarihe geçmiştir. O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Dikkatle ve sükunla dinliyorum. Bunları unutun dedi. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa paşa devleti kurtarabilirsin. Parantez, Atay 1965, sayfa 122. Mustafa Kemal bu sözler karşısında çok şaşırmıştı. Öyle ki karşılık olarak kibarca birkaç söz mırıldanmak dışında hiçbir şey söyleyemedi. İzmir'in işgali haberini aldığında gözyaşlarını tutamayan padişah, 6. Mehmet şimdi amacına ulaşmada Mustafa Kemal'e yardımcı olmaya çalıştığı söylenmiştir. Fakat zayıf karakteri ve daha önceki hareketleri düşünülürse onun böyle bir şeyi bilinçli olarak yapmış olması pek muhtemel görünmüyor. Her ne olursa olsun padişahın bu sözleri neyi kastetmiş olduğunu bugün de bilinmiyor. Görüşmenin sonunda padişah tarafından Mustafa Kemal'e üstünde imparatorluk arması kazınmış altın bir cep saati hediye edildi. Mustafa Kemal ve beraberindeki subayların Samsun'a gitmek üzere yola çıkabilmeleri için yerine getirmeleri gereken son bir resmi işlem kalmıştı. Kendisi ve beraberindeki subaylar için İngilizlerden vize alması gerekiyordu. Karşılarındaki genç İngiliz subayı vize talebinde bulunan subayların listesi karşısında kuşkuya kapıldı. Mustafa Kemal'in beraberinde götüreceği subaylar, özenle seçilmiş, görünen yüksek rütbeli, yetenekli askerlerdi. İngiliz subayı isim listesinin barıştan ziyade savaşa uygun düştüğünü düşündü. Dipnot 70. İstanbul'dan Samsun'a giden gemide Mustafa Kemal'e 18 kişi eşlik ediyordu. Bunlardan ikisi askeri doktordu. Bunlardan biri olan Doktor Refik, parantez Refik Saydam, bağımsızlık savaşı boyunca Mustafa Kemal'in özel doktoru olarak hizmet gördü. Sonraki yıllarda Atatürk'ün kabinesinde görev aldı ve, parantez Atatürk'ün ölümünden sonra 1939'da Türkiye'nin başbakanı oldu. Sonuçta genç subayın üstleri, Mustafa Kemal'in padişahın güvenilir bir subayı olduğu ve gerekli vizeleri vermesi gerektiği konusunda kendisini ikna ettiler. Mustafa Kemal ve beraberindekiler vizelerini aldılar. 16 Mayıs akşamı yola çıkmaları için her şey hazırdı. Yola çıkmak ile ayrılık pratikte eş anlamlı sözcüklerdir. Mustafa Kemal için annesinden ayrılması daima kendisinde karmaşık duygular uyandıran bir güçlüğü temsil etmişti. Hem arzuladığı hem de güçlükle katlandığı bir durum. Anadolu'da kendisini bekleyen, bilinmeyen bir geleceğe doğru yola çıkmak üzere İstanbul'dan ayrılacak oluşu, Mustafa Kemal'de derin duyguları harekete geçirdi. İstanbul'da geçireceği son gece olan 15 Mayıs gecesi, akşam yemeğinde annesi ve kız kardeşiyle birlikte olacaktı. Yemeği onun Şişli'deki evinde yediler. Dipnot 71. Kinross, parantez 1965, sayfa 184, Mustafa Kemal'in İstanbul'daki son akşamı Şişli'de değil, annesinin Beşiktaş'taki evinde geçirdiğini söyler. Bununla birlikte biz Mustafa Kemal'in annesinin ve kız kardeşinin onunla birlikte Şişli'deki eve yerleşmiş oldukları kanısındayız. Bakınız Atay 1965, sayfa 124. Bugün bir müze olan Şişli'deki evin ziyaretçilerine annesinin söz konusu akşam yemeğinin yenmiş olduğu odasında gösterilir. Onun çocukluk günlerinde Selanik'te yaptıkları gibi yemeği geleneksel bir tarzda yer sofrasında bağdaş kurarak yediler. Mustafa Kemal'in yemek sırasında aba giydiği söylenir. Mustafa Kemal'in o akşamki davranışı pek çok açıdan onun ilk yaşam anılarını yansıtır. Babasının onun batılı, modern bir okula kaydedilmesi önerisini yerine getirmeden önce annesinin kırılmış gönlünü teskin etme. Paradoksal olarak keder içindeki annenin gönlünü alma isteğiyle keder içindeki ulusun yanında olma isteği iç içe geçmişti. Annesine ertesi akşam İstanbul'dan ayrılacağını söyledi fakat geleceğe ilişkin planlarının ayrıntısına girmedi. Annesi onun için dua etti ancak uğurlamak için limana gitmedi. O sıra 9 yaşında olan Abdurrahim ona el sallamak için limana yakın Galata Köprüsü'ne gitti. Parantez Tuncak 1974. Rauf'la daha önce vedalaşmıştı. Dipnot 72. Mustafa Kemal daha sonraki yıllarda Rauf'un kendisine karşı karşıya gelmesi muhtemel bir tehlike konusunda uyarmış olduğunu hatırlar. İstanbul'u terk etmek üzere ikametgahımdan otomobile bineceğim esnada Rauf Bey nezdime gelmişti. Rakip olacağım vapurun takip olunacağını ve İstanbul'dayken tevkif etmediklerine göre belki de Karadeniz'de batırılacağımı mevsuken işitmiş onu haber verdi. Ben İstanbul'da kalıp tevkif olmaktansa batıp boğulmayı müreccah gördüm ve hareket ettim. Kendisine de evvel ve ahir İstanbul'dan çıkmak mecburiyetinde kalırsa benim yanıma gelmesini söyledim. Parantez Atatürk 1927 sayfa 32-33. Mustafa Kemal son anda gruba Albay Refet Bele'yi de dahil etti. Refet'in vizesi yoktu fakat atları yüklemekten sorumlu biri gibi davranarak Bandırma adlı gemiye çıkmayı başardı. Gemi limandan uzaklaşıncaya kadar atların arasında gizlendi. Mustafa Kemal'e eşlik edenlerden biri de okul yıllarında sınıf arkadaşı olan ve Ayıcı Arif lakabıyla tanınan Kurmay Teğmen Mehmet Arif (parantez Adana) idi. Mehmet evcil bir ayı besliyor ve onunla güreş tutuyordu. Dipnot 73. Arif, komutanı olduğu 11. tümenin bulunduğu İnegöl yakınlarındaki bir ormanda 3 aylık bir ayı yakalamıştı. Bu ayıyı nereye gitse beraberinde götürüyordu. Ayı köylü çocuklarla güreş tutuyor, sigara içiyor ve söylenenlere bakılırsa genç kızlara aşık oluyordu. Bakınız APAK 1957. Sonraki yıllarda Mehmet Arif, Mustafa Kemal'in yaşamında önemli bir rol oynayacaktı. Birlikte Harbiye Mektebi'nde okudukları yıllarda Mehmet Arif'in Mustafa Kemal'i taklit ettiğini Ali Fuat anılarından (parantez Cebesoy 1967) biliyoruz. Okulun ikinci yılında Mustafa Kemal Arif'e vals yapmayı ve dans etmeyi öğretmişti. Arif, Mustafa Kemal'in giyim tarzını ve konuşmalarını taklit etmeye o sıralarda başladı. Bu ikisi arasında bir tür ikizleşme gelişti. Ali Fuat, Arif'in Mustafa Kemal'e çok benzediğini hatırlıyor ve onları fiziksel açıdan birbirinin ikizi olarak tanımlıyor. Bazıları Arif ile Mustafa Kemal'i kardeş zannediyorlardı. Mustafa Kemal'i Samsun'a götürmekte ünlü Bandırma gemisi, İngiliz tersanelerinde yapılmış, sonraları bir Yunanlı'dan satın alınmış bir yük gemisiydi. 16 Mayıs akşamı tarihsel görevini yerine getirmek üzere denize açılan bu eski gemi, yolcularını sağ salim Samsun'a götürebilecek bir gemi gibi görünmüyordu. Erişebildiği en yüksek hız yalnızca 7 deniz miliydi ve pusulası bozuktu. Gemi İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'e çıktığında Mustafa Kemal İngilizlerin yaptıkları hatanın farkına varıp geminin peşine düşeceklerinden kaygılanıyordu. Kaptana kıyıya yakın yol almasını emretti. Korktuğu şeyin başına gelmesi halinde karaya çıkıp kaçmaya çalışacaktı. Tüm yolcular Karadeniz'e özgü şiddetli fırtınadan etkilendiler ve hemen hemen hepsini deniz tuttu. Bandırma gemisinin kaptanı Hakkı Dursun daha sonraları Mustafa Kemal'in zamanın önemli bir bölümüne oturup derin düşüncelere dalarak geçirdiğini hatırlar. Parantez, bakınız Aydemir 1969, 1. cilt, sayfa 400. Bu insanın yaralı bir ulusun beklediği kurtarıcı olduğunu ne İngilizler ne de geminin kaptanı biliyordu. Hiç kimse bu adamın ve beraberindeki arkadaşlarının savaş bitkini bir ülkede olağanüstü bir güç dalgasını harekete geçireceklerini önceden kestiremezdi. Ulus için tarihi öneme sahip olan Samsun'a çıkış, psikolojik açıdan Mustafa Kemal için de tarihsel bir önem taşıyordu. Onun hiçbir zaman silinmeyen, bilinç dışı, bencil çocukluk arzusu annesini kurtarmak, onun kurtarıcısı olmaktı. Bu bencil bir arzuydu çünkü bu arzunun arkasında yüreği yaralı anneyi daha verici bir anne olabilmesi için onu içinde bulunduğu kederden kurtarma arzusu yatıyordu. Annesinin kederine son verme arzusu ülkesini kurtarmaya yönelik bir arzu haline gelmişti. Bu iki amaç Mustafa Kemal'in bilinçaltında birbirleriyle bağlantılıydı. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta karaya çıktığı Samsun, Karadeniz'de mütevazi bir liman şehriydi. Mustafa Kemal ve arkadaşları bir sandalla Bandırma'dan ayrılıp rıhtım işlevi gören çürük tahta bir dalga kırana çıktılar. Bu karaya çıkış tarihsel öneme sahip diğer karaya çıkışlarda olanın aksine süslü, görkemli ifadelerle anlatılamayacak mütevazi bir havada gerçekleşmekle birlikte sonraki yıllarda tarih onu defterine sıra dışı öneme sahip bir ilk adım olarak kaydedecektir. Mustafa Kemal'in kendisi karaya ayak bastıkları tarihi kariyerinde bir dönüm noktasına işaret eden bir tarih olarak görmüştür. İzlediği politikaları kamuoyu önünde savunduğu ve ünlü 6 günlük konuşmasını yaptığı Halk Partisi'nin 1927 yılındaki kongresi sırasında sözlerine şöyle başlamıştı. 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Parantez Atatürk 1927 sayfa 9. Bu tarih yalnızca Türk tarihinde bir dönüm noktası olmakla kalmaz. Ayrıca psikolojik açıdan Mustafa Kemal'in ruhsal dünyasında da önemli bir yere sahiptir. Yaşamında kendisini bir kurtarıcı olarak gördüğü, adeta yeniden doğduğu dönemin başlangıcına işaret ettiği için bunu kendi doğum tarihi olarak görmüştür. Mustafa Kemal yabancı bir ansiklopedi için kendisi hakkında biyografik bir metin hazırlayan bir yazara doğum tarihini 19 Mayıs olarak vermiştir. Parantez Afet İnan 1971 sayfa 3. 1936 yılında kendi duyguları ile tarihi uyumu kılmak için doğum tarihini resmi olarak 19 Mayıs'a çevirmiştir. Doğum rüyalarda sıklıkla denizden çıkmak şeklinde temsil edilir. Parantez Freud 1900. Gerçekten de Samsun'da karaya çıkan yeni bir Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal Anadolu'ya parantez Anadolu sözcüğünün Türkçedeki anlamı analarla dolu olarak verilebilir. Sözcüğünün içerdiği anlama uygun olarak onu kurtarma ve yaralarını sarma görevine sahip olarak çıktı. Böylece şimdi annesiyle çocukluğunda sahip olduğundan farklı bir ilişkiye sahip olabilecekti. Geçmişte gerilim altındayken gerek gerçek yaşamda gerekse fantezi evreninde diğer insanlara, aralarında kendisine ilişkin sahip olduğu görkemli benliği besleyip destekleyebilecek kişiler bulma beklentisiyle bakardı. Şimdi sahip olduğu görkemli benlik tutarlılığına yeni yeni kavuşuyordu. Artık etrafında görkem devşirebileceği kendinden üstün hiçbir kişi yoktu. Bu görkemli kişiyi kendi içinde bulabilirdi. Gerçekten de bir kurtarıcı durumuna gelecek, böylece kendisi hakkında sahip olduğu öz kavramla diğerlerinin ona yönelik algısı arasında tam bir uyum yaşayacaktı. Bölüm 11. Dağ başını duman almış. 38 yaşındaki Mustafa Kemal, Anadolu toprağına ayak bastığında saat sabahın 7'siydi. Mustafa Kemal, Anlaşma Devletleri filosu İzmir Limanı'na geldikten yaklaşık bir hafta kadar sonra karaya çıktı. Mondros Ateşkes Anlaşması görüşmelerine katılmış olan İngiliz donanma komutanı Amiral Calthrop, İzmir valisine anlaşma askerlerinin karaya çıkmak üzere olduğunu bildirdi. Gerçekte ise 15 Mayıs'ta İzmir'de karaya çıkanlar, eski çağlarda atalarının yaşadığı toprakları yeniden ele geçirme konusunda ilk adımı attıklarını düşünen Yunanlılardı. Yunan çıkarması haberi bir zamanların görkemli imparatorluğu Osmanlı Devleti'nde geriye kalan toprakların bir ucundan diğerine hızla yayıldı. Haberi büyük üzüntü ve öfkeyle karşılayan Türkler savaş yorgunluğunu üzerlerinden attılar ve eski düşmanlarına karşı savaşmak üzere hazırlıklara giriştiler. İlk çıkarmanın yaşandığı günlerde Türklerin kendilerini bekleyen yazgıdan kaçınabilmeleri olanaksız görünüyordu. İzmir'de yaşayan Rumlar Yunan askerlerini büyük bir coşkuyla karşıladılar. İzmir Başpiskoposu kalabalıktan yükselen Zito Venizelos parantez yaşasın Venizelos haykırışları arasında Yunan askerlerini kutsadı. Yunanlılar İzmir çıkarmasının Yunan İmparatorluğu'nun yeniden kurulması anlamına gelen Megalo idea gerçekleşmesine büyük bir coşku içinde kutladılar. Dipnot 74. Megalo idea Ya ayrıca Kıbrıs'ın anavatan Yunanistan ile birleşmesi çabalarının ardındaki temel psikolojik motivasyondu. Bu birleşmeyi gerçekleştirmeye yönelik girişimler Türklerin adanın kuzey kesimlerini ele geçirmesine neden oldu. Parantez Volkan 1979. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yükselişi ve gerilemesi konusunda yazan Kıbrıs doğumlu Rum sosyolog K.C. Markides parantez 1977 sayfa 10 Megalo İdia'yı Yunanlılar arasında müşterek olarak paylaşılan bir düş, Bizans İmparatorluğu'nun günün birinde yeniden kurulacağı ve tüm Yunan topraklarının Büyük Yunanistan olarak bir gün yeniden bir araya geleceği düşü şeklinde tanımlıyor. Bu panhelenik ideolojinin tohumu İstanbul 1453 yılında Türklerin eline geçtiği zaman ekilmişti. Markides şu şekilde devam ediyor. Megaloidia, Girit ve İonya adaları gibi Yunan dünyasının kimi parçalarında ifadesini kazandı. Megaloidia'nın söz konusu düşü, Yunan dünyasının yabancıların egemenliği altında olmayı sürdüren her parçasında yaşama geçirilmesi fikrini teşvik eden bir içsel mantığa sahip olduğunu söylemek mümkün. En merkezi ve en güçlü kurum olan kilise, parantez Yunan Ortodoks Kilisesi, bu ideolojinin gelişmesine çok büyük bir katkıda bulunmuştur. Kilise bu hareketi kucaklamış ve hemen her açıdan hareketin öncülüğünü yapan kurum olmuştur. Parantez Markides 1977 sayfa 10-11. Megaloidia'nın özü bu ideolojinin ateşli bir sözcüsü olan Başbakan John Colletis tarafından 1884 yılında yapılmış bir konuşmada bulunabilir. Yunan Krallığı Yunanistan değildir. Sadece Yunanistan'ın en küçük ve en yoksul parçasıdır. Bir Yunanlı yalnızca krallıkta yaşayan biri değildir. Yannina ya da Thessalonica (parantez Selanik'te), Sereos ya da Adrianopol (parantez Edirne'de) ya da Konstantinopol (parantez İstanbul'da) ya da Trabzon (parantez Trabzon'da) ya da Krit (parantez Girit'te) veya Samos'ta ya da tarihsel olarak Yunan olan her ülkede yaşayan ya da Yunan ırkından gelen herkes Yunanlıdır. (Parantez Xidis 1971 sayfa 237) Yunanların büyük zafere giden yolda atılacak ilk adımın yeri olarak İzmir'i seçmeleri gayet doğaldı. İzmir, Atina'dan sonra belki de Ege bölgesindeki en önemli şehirdir. Efsanelerde tarihi çok eski çağlara kadar uzanan şehre ilk yerleşenler, İsa'dan önce 1000. yıllarında Aelian Yunanlıları oldu. Bunu aralarında Romalıların ve Arapların da bulunduğu diğer halklar izledi. 11. yüzyılda Anadolu Selçuklularının eline geçen İzmir, 15. yüzyılda Osmanlı topraklarına dahil edildi. Türkler İzmir'i yüzlerce yıllık bir Türk kalesi olarak görüyorlardı. İzmir'e olan ilgilerini hiçbir zaman yitirmemiş Yunanlılar ise şimdi onu yeniden ele geçirme fırsatını yakalamış olduklarını düşünüyorlardı. Ancak bazı tarihçiler geriye doğru dönüp baktıklarında Yunan çıkarmasının yalnızca askeri açıdan değil fakat ayrıca siyasal açıdan da büyük bir ahmaklık olduğunu düşünürler. O sıralar anlaşma devletlerine bağlı işgal kuvvetleri hali hazırda Anadolu'ya yerleşmiş durumdaydılar. Ayrıca teknik açıdan işgal altında değilse bile İstanbul yabancı askerlerle kaynıyordu. Bugünkü Suriye sınırına yakın bir yerde ana üssü Adana olan İngiliz ve Fransız birlikleri vardı. Antalya İtalyanların işgali altındaydı ve Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı zaman orada küçük bir İngiliz birliği bulunuyordu. Eğer anlaşma devletleri İzmir'e Yunan askerleri yerine başka devletlere bağlı kuvvetler çıkarmış olsalardı, Türklerin çıkarmaya karşı gösterecekleri tepki kuşkusuz daha farklı olurdu. Yunan çıkarması Türklerle anlaşma devletleri arasında zaten cılız olan güven duygusunu hemen tamamen ortadan kaldırdı. Dagobert von Mikuş'un da yazdığı gibi çıkarmada Yunanlıları kullanan Paris'teki anlaşma liderleri böylece psikolojik faktörü göz ardı etmiş oldular. Barış Konseyi üyeleri kendilerine sunulan istatistiklerden hiç kuşkusuz Yunanlıların İzmir üzerine hakları olduğu sonucuna vardılar. Bu küçük hata hesaplanamaz sonuçları ortaya çıkartmıştır. Bu hata İngiliz parlamentosunda gülünç durumların yaşanmasına neden oldu. 26 Mayıs 1919'da parlamento üyesi Yarbay Herbert, anlaşma devletlerinin İzmirlilerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi ilkesine göre mi, yoksa yalnızca bencil çıkarlar dolayısıyla mı işgal ettiklerini sordu. Hükümet adına soruyu yanıtlayan Harmsworth şunu söyledi: İzmir'in işgali Barış Komisyonu Yüksek Kurulu'nun özel bir yönergesini takiben ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine göre yapılmıştır. Yarbay Herbert karşılık olarak şunu söyledi: Bu cevabınız üzerine size Paris'te Kudüs salgınının baş göstermiş olup olmadığını sorabilir miyim? Parantez, Von Mikuş 1931, sayfa 195. Paris'te yetiştirilen sabırsızlık ve emperyalist açgözlülük, İzmir'deki Yunan öncü birliği deniz kıyısı boyunca yürüyüşe geçtiğinde ilk kurbanını aldı. Hasan Tahsin isimli genç bir Türk gazeteci tabancasıyla Yunan askerleri üzerine ateş etti. Hemen açılan karşı ateş sonucu vurulup ölen Tahsin, bağımsızlık savaşının ilk şehidi oldu. Bir diğer Türk'ün Yunan sancağını taşıyan askeri vurması ortalığı karıştırdı. Yunan askerleri ve şehirdeki Rumlar Türklere saldırmaya başladılar ve şehrin kalesine doğru yürüyüşe geçtiler. Türk garnizonu anlaşma hükümleri uyarınca elindeki silahları anlaşma devletlerine teslim etmiş durumdaydı. İşgalci Yunan birliğiyle baş edebilecek durumda değildi. Türk subaylar iç bölgelere doğru kaçtılar. Bunların pek çoğu daha sonra işgalcilere karşı girişlerin her iki tarafçada yapılan katliamlarla dolu uzun bağımsızlık mücadelesine katıldı. Yunan çıkarması haberi Anadolu'daki kusursuz telgraf şebekesi aracılığıyla ülkenin dört bir yanına yayıldı. Parantez, söz konusu telgraf ağı, kuşkuculuğu paranoya düzeyine varmış olan ve imparatorluğunun en ücra köşelerine olup bitenleri öğrenme ihtiyacı duyan Padişah II. Abdülhamid'in askeri modernizasyon programının bir yan ürünüydü. Mustafa Kemal bu telgraf sistemi sayesinde İzmir'deki gelişmeleri Samsun'a giderken yolda öğrendi. 19 Mayıs gününün puslu sabahında Samsun'da Mustafa Kemal'i merasim bölüğü değil gergin bir ortam bekliyordu. Şehirde 200 dolayında asker ve subaydan oluşan bir İngiliz birliği vardı. Samsun ve civarında bölgede özerk bir devlet kurma arayışında olan çok sayıda Rum yaşıyordu. Etrafta Yunan askerlerinin Samsun'a gelebileceğine ilişkin söylentiler dolaşıyordu. Soyguncu çeteleri bu kıyı şehrinin caddelerini tehlikeli hale getirmişlerdi. Mustafa Kemal, Samsun'a padişahı temsil eden bir müfettiş general olarak gelmiş ve resmi görevi Rumlarla Türkler arasındaki ilişkileri düzeltmek, halkı yatıştırmak, bu konuda İstanbul'a raporlar göndermekti. Kendi gündemindeki ise yabancıların saldırganlığına karşı bir direniş örgütlemek ve böylece bağımsızlık mücadelesini başlatmak vardı. Samsun'a ulaştıktan sonra ilişki kurduğu çevrelerden pek bir teşvik görmedi. Anadolu'ya dağılmış her biri diğerinden yüzlerce kilometre uzakta olan 6 Osmanlı birliği bulunuyordu. Buna ek olarak Osmanlı'nın Avrupa'daki topraklardan geriye kalan son parçası olan Trakya'da 10 bin kadar asker vardı. Ancak bunlar da anlaşma devletlerinin emri altında bulunuyorlardı. Savaşın bitkin düşürdüğü Türk halkının morali çok bozuktu. Mustafa Kemal, Samsun'dan Ankara'daki 20. Kolordu komutanı Ali Fuat'a ve Erzurum'daki 16. Kolordu'nun başında bulunan Kazım'a bir dizi telgraf yolladı. Bu iki eski arkadaşı, özellikle de Kazım, onun için önemliydi. Karizmatik bir lider olan Kazım, Anadolu'nun savaşın harabeye çevirdiği, Enver'in görkemli zaferler elde etmek beklentisiyle Ruslara karşı savaşa giriştiği Doğu bölgesinde sorumlu komutandı. 1916 yılında Ermenilerle Türkler arasında yaşanan çatışmalar sonucunda bölge nüfusunun savaş öncesinin %10'una kadar gerilemiş olduğu söylenir. Bölge salgın hastalıklardan kırılıyordu. Yiyecek ve diğer temel ihtiyaç maddeleri çok kıttı. Babacan bir kişiliğe sahip Kazım, Erzurum ve civarında yaşama olağanlaştırma çabasındaydı. Bine yakın öksüz çocuğun bakımını üstlenmişti. Çocuklar için okullar açmıştı ve emrindeki subaylar aracılığıyla onlara eğitim veriyordu. Özel uğraşı olarak keman çalan Kazım'ın kendisi de derslere giriyor, çocuklara müzik dersi veriyordu. Osmanlı geleneklerine bağlı bir paşa olan Kazım, aralarında çok sayıda görevlinin emrinde bulunduğu büyük bir evde yaşardı. Silah taşıyan bu genç görevliler paşanın hizmeti için eğitilirlerdi. yumuşak başlılığı ve insancıl duyarlılığı dışında emrindeki askerleri sonuna kadar korumaya kararlı, sorumlu bir Türk subayıydı. Bölgede bir Ermeni devletinin kurulmasının mümkün olup olmadığını yerinde görmek ve Türk birliğinin silahlarını teslim etmesini sağlamak için Erzurum'a gelen İngiliz albayı A. Rawlinson, karşısında silahlarını teslim etmemeye kararlı bir Türk komutanı buldu. Rawlinson, Kazım için şöyle söylemiştir: "Tanıma şansına nail olduğum birinci sınıf gerçek bir Türk subayı." Parantez, Kinross, 1965, sayfa 203. Kazım bölgede önemli bir gücü temsil ediyordu ve Mustafa Kemal ona ihtiyacı olduğunun farkındaydı. Samsun'a vardıktan iki gün sonra Kazım'a çektiği telgrafta şunları söylüyordu: "Millet ve memlekete borçlu olduğumuz en son vicdan vazifemizi yakından beraber çalışarak en iyi şekilde başarmak mümkün olacağı kanaatiyle bu vazifeyi kabul ettim. Genel durumun almakta olduğu korkunç gidişatın pek acı duymakta ve üzülmekteyiz. Ulusa ve yurda borçlu olduğumuz en son vicdan görevi yakından birlikte çalışarak en iyi biçimde yerine getirmek olabileceği kanısıyla bu son görevi üstlendim. Bir an önce size kavuşma isteğindeyim. Ancak buradaki güvensizlik nedeniyle Samsun ve dolayları kötü bir sonuca gitme durumundadır. Bu nedenle burada birkaç gün kalma zorunluluğu vardır. Beni şimdiden aydınlatacak özel durumlar varsa bildirilmesini rica eder. Gözlerinizden öperim kardeşim." Parantez, Aydemir, 1969, 2. cilt, sayfa 21. Mustafa Kemal'i rahatsız eden bir diğer şey Samsun'daki İngiliz birliğinin varlığıydı. Kıyıdan daha içeride yer alan ve Samsun'a 60 kilometre uzakta bulunan Havza kasabasına geçmeye karar verdi. Planlarını yaşama geçirmeye Anadolu platosu üzerinde bulunan pınarları ile ünlü bu kasabada başlayacaktı. Böbrek rahatsızlığı yeniden baş göstermişti ve bu hava değişiminin kendisine iyi geleceğini umuyordu. Mustafa Kemal ve maiyeti, biri Mustafa Kemal'in bindiği eski bir Mercedes-Benz olmak üzere 3 otomobilden oluşan bir konvoyla 25 Mayıs'ta Samsun'dan Havza'ya yola çıktılar. Mercedes ancak saatte 15 kilometre hızla yol alabiliyor, sık sık arızalanıyordu. Ancak ellerinde en iyi araçlar olsaydı bile Anadolu'da düzgün yollar istisna olduğundan rahat bir yolculuk yapmaları yine mümkün olmazdı. Daha sonraları bu seyahati hatırlayanlar Mustafa Kemal'in yol boyunca çok neşeli olduğunu söylerler. Bir keresinde Mercedes otomobiline arızalanmış, Mustafa Kemal yürüyüşe çıkmıştı. Bazıları ona katıldılar. Yürürken şarkı söylemeye başlayan Mustafa Kemal, yanındakileri de kendisine katılmaya teşvik etti. Onun yolculuk sırasındaki neşesi üzerine kesin bir yorumda bulunmak kolay değil. Mustafa Kemal Anadolu'ya ulaşmıştı. Nihayet ülkesinin, parantez ve bilincinde olmadan kederli annesinin, kurtarıcısı olduğunu kanıtlayacak sürecin başlangıcıydı artık. Kimliğini daha da ayrıcalıklı kılacak böylesine önemli bir dönüm noktasına erişmiş olmayı kutlama ihtiyacı duymuş, böylece şarkı söylemeye başlamış olabilir. Diğer yandan onun bu neşeli halini dış dünyanın tehlikelerine yönelik aldırmazlığın işareti olarak yorumlamak da mümkün görünüyor. Söylediği, onun en sevdiği marşlardan biriydi ve şu sözleri içeriyordu: "Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar." Onun bu marşa duyduğu yakınlığın nedeni bilinmediği için onun neden Mustafa Kemal'in en sevdiği şarkılardan biri olduğu konusunda ancak spekülatif yorumlarda bulunabiliriz. Güneşin yükselişi, parantez doğum teması, onun Türk ordusunun başkomutanı olarak Yunanlılara karşı elde ettiği 30 Ağustos 1922 tarihli büyük zaferle ilgili hatıralarında da karşımıza çıkar. Muharebeden önceki gece en güvendiği generallerle yaklaşan muharebe üzerine müzakerelerde bulunduklarından bahseder. "Vaziyeti bir defa daha mütalaa ettik ve katiyetle hükmettik ki Türk'ün hakiki kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şaşasıyla doğacaktır." Parantez, Aydemir, 1969, 2. cilt, sayfa 21. Burada geçen kurtuluş güneşiyle doğmak fiilinin bir arada kullanılması bir rastlantı olmasa gerek. Mustafa Kemal Samsun'a çıkışının anısına resmi doğum tarihi olarak kendisine 19 Mayıs gününü seçmiştir. (parantez Afet İnan 1971 sayfa 3). Burada kendisini hem erken sabahın sisini hem de annesinin kederini dağıtarak yükselen yeni güneş (parantez oğul) olarak gördüğü söylenebilir. Dipnot Yıldız. Profesör Volkan ve Profesör Itzkowitz beraber yazdıkları kitaba önce Kurtuluş Güneşi adını vermişlerdi. Fakat kitabı basan yayın evi (parantez The University of Chicago Press) kitabın adını Ölümsüz Atatürk'e çevirdi. Güneş simgesiyle Şemsi Efendi arasındaki ilişkiyi gösteren cümle de yanlışlıkla basılmamıştı. Babasını yitiren Mustafa için Şemsi Efendi ülküleşmiş bir baba modeliydi. Şemsi, Arapça kökeni düşünüldüğü zaman güneş anlamını ifade eder. Gümüşdere ise annesinin gözyaşlarını temsil ediyor olabilir. Esas olarak bir İsveç şarkısı olan bu marş, Türk devriminin simgesi haline gelmiştir. Mustafa Kemal vatanın kurtarıcısı konumuna geldikten sonra ana vatanında yaptığı yolculuklar sırasında bu marşı sık sık söylemiştir. Bu marş günümüz Türkiye'sindeki resmi kutlamalarda hala söylenmektedir. Havzanın yegane oteline yerleşen Mustafa Kemal burada ilk kez halkla yakın ilişki kurma olanağı buldu. Bir politikacı rolü üstlendi ve bölgenin dini liderlerinin desteğini kazanmaya çalıştı. İstanbul hükümetine duyduğu güvensizliği kamuoyu önünde ilk kez Havza'da dile getirdi. Halkı kendi yeni yeni mayalanan direniş hareketine katılmaya teşvik eden Mustafa Kemal, imparatorluğun ve Türk halkının başına gelenleri sert bir dille kınadı. İzmir'in Yunanlar tarafından işgali yığınlarda derin bir öfke uyandırmış olmakla birlikte, Mustafa Kemal halkın olan bitene kayıtsız kaldığını, kendi köşesine çekilmeyi yeğlediğini gözledi. Halk yiyecek kaygısıyla tüm dikkatini tarlalarda ürün yetiştirmek üzerine yoğunlaştırmıştı ve İzmir bu insanların temel kaygısı olamayacak kadar uzaktaydı. Halkın öfkesini harekete geçirecek kıvılcımı yaratamamış olan Mustafa Kemal derin bir düş kırıklığı içindeydi. Sonraki yıllarda yaşamının bu dönemini hatırladığında yöre halkının bilgisizliğinden ve duygu yoksunluğundan yakınacaktı. Mustafa Kemal bu deneyiminden sonra şu çıkarsamaya vardı. Milletin bu haksız darbe karşısında sakin ve hareketsiz kalması elbette milletin lehinde tefsir olunamazdı. Onun için milleti ikaz edip harekete geçirmek lazımdı. (Parantez Atatürk 1927 sayfa 24) Mustafa Kemal Havza'dayken Rus Bolşeviklerinden bir heyet onu ziyaret etti. Mustafa Kemal gelenlerin onu kendi felsefelerine kazanma girişimlerini uzlaşmaz bir tavırla boşa çıkardı. Bununla birlikte söz konusu ziyaret, iki taraf arasında daha sonraları son derece önem kazanacak bir ilişkinin kurulmasını sağladı. Yalnızca 20 kilometre uzaktaki Merzifon'da yerleşmiş İngiliz askerlerinin varlığından ve yerel halkın kayıtsızlığından huzursuz olan Mustafa Kemal, Amasya'ya geçmek üzere Havza'dan ayrıldı. Samsun'dan 128 kilometre içeride bulunan Amasya, tarihsel öneme sahip güzel bir şehirdi. Selçukluların ve İlhanlıların (parantez 14. yüzyıl) önemli şehirlerinden birisiydi ve Yeşilırmak boyunca uzanan yüksek tepelerin çevrelediği bir vadi üzerine kurulmuştu. Şehirdeki eski çağlara ait hisar kalıntıları ve Pontus krallarına ait anıt mezarlar bugün hala görülebilir durumdadır. Amasya Osmanlıların ilk dönemlerinde şehzadelerin devlet yönetme sanatını öğrenmek üzere hocalarıyla (parantez Lala) birlikte gönderildikleri önemli bir eyalet merkezi durumundaydı. Burada ün sahibi olur, padişah olarak ülkenin başına geçmek üzere sıranın kendilerine gelmesini beklerlerdi. Gelecekte Türkiye'nin başına geçeceği henüz bilinmeyen Mustafa Kemal, Amasya'ya resmi açıdan Osmanlı padişahının temsilcisi, manevi açıdan ise keder içindeki ana vatanın yeni doğmuş oğlu olarak girdi. Amasya'ya geçiş itinayla planlanmıştı. Mustafa Kemal, Amasya'ya gitmeden önce bu şehrin önde gelen kişilerinden oluşan bir komiteyle Havza'da bir görüşme yapmıştı. Söz konusu komitenin başında Amasya müftüsü vardı. Tahmin edilebileceği gibi ulema yerel toplumsal yaşamda hala egemen bir konuma sahip bulunuyordu. Mustafa Kemal kendi amaçlarına ulaşabilmek için ulema ile işbirliği yapmaya hazırdı. Gün onlardan yararlanma, ortak dava için onların desteklerini kazanma günüydü. 12 Haziran'da Mustafa Kemal ve ekibi Amasya'ya geçti. Daha önce kendisinin şehir halkına Gelibolu kahramanı olarak tanıtılmasına izin vermiş olan Mustafa Kemal, şehirde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı ve kalabalığa hitaben heyecanlı bir konuşma yaptı. Ülkeyi kurtarma misyonuna sahip olduğu giderek açıkça ve yaygın bir biçimde kabul görmeye başlamıştı. Belediye sarayının balkonundan yaptığı konuşmada Amasya halkına padişahın anlaşma devletlerinin bir esiri olduğunu söyledi. Ulusun kaderi halkın elinden çıkmak üzereydi ve Mustafa Kemal böyle bir felaketi önlemek ve halkla birlikte çalışmak üzere gelmişti. Bundan sonra Mustafa Kemal direniş hareketinin odağını oluşturacak bir örgüte ihtiyaç olduğu konusunda kendisiyle hemfikir olan şehrin ileri gelenleriyle görüşmeler yaptı. Ali Fuat, Rauf ve Refet Amasya'da kendisine katıldılar. Bir dizi müzakereden sonra Amasya Tamimi adını verdikleri bir bağımsızlık bildirisinin hazırlanması konusunda görüş birliğine vardılar. 6 maddeden oluşan bu bildiri ana vatanın ve ulusun tehlikede olduğunu ilan ediyordu. Vatanın bağımsızlığını ancak ulusun azim ve kararlılığı kurtarabilirdi. Bildiri, ulusu kurtarma arzusunda olanların çalışmalarını koordine etmek için Sivas'ta bir kongre toplanması çağrısında bulunuyordu. Bir hazırlık kongresi için Doğu vilayetlerinden katılacak delegelerin Erzurum'da bir araya gelmeleri halihazırda Kazım Karabekir tarafından planlanmıştı. Dipnot 75. Mustafa Kemal daha sonraları bu belgenin nasıl imzalanmış olduğunu hatırlar. Buna göre Mustafa Kemal bunun bir hatırayı tarihiye olduğunu dermeyan ederek Ali Fuat'ı belgeyi imzalamaya zorlamıştı. Refet kongrenin niçin ve hangi amaçla toplanacağını pek anlayamadığı için başlangıçta belgeyi imzalamayı reddetti. Mustafa Kemal şunları söylüyor: İstanbul'dan beri beraber getirdiğim bu arkadaşın tuttuğumuz yola nazaran anlaşılması pek basit olan bu meseleyi de izhar ettiği haleti fikriye ve hissiyeden müteellim oldum. Mustafa Kemal diğer odada bulunan Ali Fuat'ın yanına gelmesini istedi. Ali Fuat Refet'e sert bir dille serzenişte bulundu. Sonra Refet Bey müsveddeyi eline alarak kendine mahsus bir işaret vaaz etti. Öyle bir işaret ki bunu bir müsvedde de bulmak biraz müşküldür. Parantez, bakınız Atatürk 1927 sayfa 33. Böylesi faaliyetler İstanbul'daki Osmanlı hükümetinin dikkatinden kaçmadı. Mustafa Kemal'in otoritesini son sınırlarına kadar zorlayarak bu tür girişimlerde bulunması padişahı çok kaygılandırmıştı. Kendi geleceğini koruması altına girdiği anlaşma devletlerinin eline teslim etmiş olan padişah, Anadolu'da ayaklanma işareti sayılabilecek en ufak bir girişime bile izin veremezdi. Padişah hükümeti Mustafa Kemal'i kontrol altına alabilmek düşüncesiyle harekete geçince İstanbul ile Mustafa Kemal arasında yoğun bir telgraf trafiği başladı. Mustafa Kemal erişilebildiği herkese Türk bağımsızlığının ve ulusun tehdit altında bulunduğunu anlatmaya çalıştı. Harbiye Nazırı 8 Haziran tarihli telgrafında Mustafa Kemal'e İstanbul'a geri dönmesi için emir verdi. Bu telgrafı aldırış etmeyen Mustafa Kemal, cevap olarak padişaha yolladığı uzun telgrafta İstanbul'u görevinden istifa edip bir sivil olarak Anadolu halkı arasında yerini almakla tehdit etti. Mustafa Kemal ile İstanbul arasındaki gerginlik hızla tırmandı. Hükümet bütün şehir ve bölge valilerine gönderdiği 23 Haziran tarihli gizli bir telgrafla Mustafa Kemal'in görevinden azledilmiş olduğunu duyurdu. Valilerden artık resmi bir statüsü olmadığı için Mustafa Kemal'in vereceği herhangi bir emre uymamaları istendi. İstanbul hükümetinin kendisini tutuklaması için Ali Galip isimli emekli bir erkan-ı harp miralayını ajan olarak peşine saldığını, bu şahsın Erzincan valiliği görevini üstlenmek üzere Erzincan'a doğru yola çıkmış olduğunu öğrenen Mustafa Kemal, grubuyla birlikte 26 Haziran sabahı gizlice Amasya'dan ayrıldı. Sonraki gün Tokat'a varan Mustafa Kemal'in ilk işi, bulunduğu yerin bilinmemesi için şehrin telgrafhanesini kendi kontrolüne almak oldu. Geceyi Tokat'ta geçiren ve şehrin ileri gelenlerini ulusun savunmasına katılmaya teşvik etmeye çalışan Mustafa Kemal, sonraki sabah erken saatlerde Sivas'a doğru yola koyuldu. Yola çıkmadan önce şehirdeki yandaşlarına, şehirden ayrıldıktan 6 saat sonra Sivas valisine bir telgraf çekerek valiye kendisinin Sivas'a gitmek üzere Tokat'tan hareket ettiğini bildirmelerini istedi. Parantez, Atatürk 1927, sayfa 38. Aradan geçen 6 saatlik zaman içinde kendisi Sivas'a varmış olacaktı. Bu, kendisini yolda tutuklamaya yönelik muhtemel bir planı bozmak için başvurduğu bir tedbirdi. Mustafa Kemal'in tutuklanıp tutuklanmayacağını kimse bilmiyordu. Tutuklanması divan-ı harpte yargılanması anlamına gelecekti. Malta'ya gönderilmek üzere anlaşma devletlerine teslim edilmesi, hatta asılarak idam edilmesi de mümkündü. Mustafa Kemal ve grubu Tokat'tan Sivas'a yaklaşırlarken şehre 50 kilometre kala bir çiftlikte yolculuğa ara verdiler. Onların çiftlikte mola verdikleri saatlerde Sivas valisi daha önceden programlanmış telgrafı aldı ve gelen mesajı Ali Galip'e verirken şunu söyledi: "Ben senin yerinde olsam derhal kollarını bağlar, tevkif ederim ve senin de böyle yapman lazımdır." Parantez, Atatürk 1927, sayfa 38. Emekli Miralay Sivas'ın sorumluluk bölgesinin dışında kaldığı bahanesine sığınarak böyle bir girişim sorumluluğunu üstlenmeyi reddetti. Bunun üzerine vali eski Osmanlı geleneğine uygun olarak Mustafa Kemal'i şehre girmeden önce yolda karşılamayı ve şehre kadar ona eşlik etmeyi önerdi. Mustafa Kemal çiftlikte olduğu sırada taraftarları telgraf aracılığıyla onu gelişmeler hakkında bilgilendiriyorlardı. Padişah hükümetinin kendisini görevden azletmiş olduğunu, tutuklanması için planlar yapıldığını, durumun ciddi olduğunu bu şekilde öğrendi. Tam o sırada vali otomobille çiftliğe geldi. Mustafa Kemal'den ısrarla çiftlikte bir süre daha dinlenmesini istedi. İnisiyatifi kendi eline alan Mustafa Kemal, adamlarına derhal araçlarına binmeleri emrini verdi. Akıllıca bir manevra ile valiyi ön tarafta kendi yanına oturttu ve bu şekilde konvoy Sivas'a doğru yola koyuldu. Ok yaydan çıkmıştı artık. Yetkisi elinden alınmış ve güçsüz bir konuma sokulmuş Mustafa Kemal, bundan sonra yoluna ancak zora başvurarak devam edebilirdi. Yolda hiç kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Mustafa Kemal'in zihni çeşitli düşüncelerle meşguldü. Sivas'ta kendisini ne bekliyordu? Onu tutuklayacak askerler mi yoksa halk mı? Şehre ulaştıklarında bu sorunun cevabı alındı. Kalabalık. "Yaşasın Mustafa Kemal Paşa!" diye bağırıyordu. Bununla birlikte yolun iki yanına sıralanmış insanların hemen arkasındaki duvarlara yapıştırılmış ilanlar onun bir asi, tehlikeli bir vatan haini olduğunu duyuruyordu. Parantez, Atatürk 1927, sayfa 37. Çevresinin dost insanlar tarafından sarıldığını gören Mustafa Kemal araçtan çıktı. Valiyle birlikte kalabalığa doğru yürüdü. Onu karşılayanlar arasında Gelibolu'da emri altında savaşmış subay ve askerler de vardı. Bunlar Mustafa Kemal'i beraberinde zafer ümidini getiren bir kahraman olarak karşıladılar. Şimdi İstanbul'daki padişah hükümetiyle bağlarını koparmış asi bir subay olarak Anadolu Türklerinin arasındaydı. Coşkulu kalabalık ve kendisini silahlarıyla karşılayan eski silah arkadaşlarının desteği sayesinde tutuklanmaktan kurtuldu. Herkes kendini yoğun bir coşku seline kaptırmıştı. Erkekler çevresini sarmıştı. Geleneksel renkli örtülerine bürünmüş kadınlar uzaktan ona bakıyorlardı. Çocuklar bu ünlü adamı görebilmek için ağaçların tepesine çıkmışlardı. Ali Galip'i arayıp bulan Mustafa Kemal, onu sert bir dille azarladıktan sonra gitmesine izin verdi. Belirsizlikle başlayan gün onun kişisel zaferiyle son bulmuştu. Başarı Mustafa Kemal'i çok heyecanlandırdı. O geceyi neredeyse uykusuz geçirdi. Ertesi sabah maiyetiyle birlikte 500 kilometre kadar doğudaki Erzurum'a doğru yola çıktı. Kazım Karabekir orada kendisini bekliyordu. Yazın kavurucu sıcağında her şey kupkuru ve toz içindeydi. Etekleri sarı, turuncu, gri renge bürünmüş kel tepeler hissedilen yalnızlık duygusuyla örtüşüyor, bölgenin çıplak güzelliği insana hüzün veriyordu. Ekip, çetecilerin cirit attığı yolda yanlarından geçenlere hiçbir ilgi duymayan aç, vakur köylüler dışında kimselere rastlamadı. Batıdan şehre yaklaştıklarında, uzakta 5. yüzyılda İmparator Theodosius zamanında yapılmış Erzurum Kalesi'ni gördüler. 1071'de Türkler tarafından fethedilen şehir, daha sonraki yüzyıllarda tamamen Türkleştirilmişti. Osmanlılar zamanında doğuda İranlılara ve Ruslara karşı girişilen askeri harekatlarda önemli bir merkez olarak kullanılmıştı. Mustafa Kemal ve arkadaşları şehrin eteklerinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandılar. Bir grup gelenlere duyulan saygının bir göstergesi olarak şehrin hayli dışında yol üzerinde onları bekliyordu. Grubun başında Kazım Karabekir vardı. Kazım Karabekir'in bütün kurmaylarını yanına alarak kendisini karşılamaya gelmiş olması Mustafa Kemal'i rahatlattı. 3 Temmuz Pazar günü coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanmış olmasına rağmen Mustafa Kemal hala huzursuzdu. Sivas'tan Erzurum'a gelirken yolda padişahtan ve İstanbul hükümetinden bir dizi telgraf almıştı. Kendisinden başkente dönmesi ya da istifa etmesi isteniyordu. Hükümet görevlilerinden bazıları aracılığıyla kendisine üstü kapalı tehditlerde bulunulmuş, rüşvet teklif edilmişti. Anadolu'da şehir valilerine onun görevden alındığını bildiren telgraflar gönderilmiş olmakla birlikte, kendisine henüz konumunu etkileyecek resmi bir bildirimde bulunulmamıştı. Bu nedenle Erzurum'a üniforması içinde aldığı tüm nişanları göğsüne takarak girdi. Cülus yıl dönümü olan sonraki gün Mustafa Kemal hükümet sarayında kutlamaları padişah adına kabul etti. Osmanlı padişahları yüzyıllardır ülkenin mutlak yöneticileriydiler. Halk İslamı kavramına hala sıkı sıkıya bağlı Anadolu halkı için padişah tire halife kendisine karşı baş kaldırının akıldan bile geçirilemeyeceği en üstün gücü temsil ediyordu. Dipnot 76. Modern batılı toplumda devlet iktidarı 3 kurumsal yapı içinde karşımıza çıkar: yasama, yürütme ve yargı. İslam'da böyle bir bölünme yoktur. Geleneksel olarak başlıca görevi toplumun dinsel yasalara, parantez şeriat, uygunluk içinde yönetilmesini sağlamak olan Osmanlı padişahı mutlak bir iktidara sahipti. 1517'de başta gelen İslami ülkelerin fethinden sonra Osmanlı padişahları Halife Hadim ve Havaneyn el-Şaifeyn unvanlarını aldılar. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nun batının baskısı altına girmesiyle birlikte padişahlar İslam halifesi olduklarını daha sık vurgulamaya başladılar. Çünkü halife Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olarak görülüyordu ve padişaha bu açıdan dinsel bir kutsallık kazandırıyordu. Özellikle sıradan insanlar halife vasfı dolayısıyla padişaha büyük saygı duyuyor ve ona yücelik atfediyorlardı. Erzurum halkı hızla iktidar merdivenlerini tırmanmakta olan Mustafa Kemal aracılığıyla padişaha olan bağlılığını bildirdi. Bunu izleyen birkaç gün boyunca Mustafa Kemal ne yapması gerektiği konusunda kesin bir karara varamadı. Ya kendisi için çok önemli olan resmi görevinden istifa edecekti ya da işleri oluruna bırakarak padişahın sahip olduğu tüm yetki ve nişanları kendisinden geri almasını bekleyecekti. Bir sivil olarak ona kim itaat ederdi? Kime dayanabilirdi? 8 Temmuz akşamı Erzurum Telgrafhanesi'ne çağrıldı. Hattın diğer tarafında Yıldız Sarayı'ndaki padişah vardı. Mustafa Kemal ile kişisel olarak görüşmek istemişti. Ferit Paşa da padişahın yanındaydı. Tartışmaya geçmeden önce padişah Osmanlı saray geleneğine özgü ağdalı bir dille uzun uzun Mustafa Kemal'i selamladı. Bunun tamamen şekilsel bir yakınlık olduğunu sezen Mustafa Kemal, sarayın gerçek niyetini anlamak için pür dikkat kesildi. Padişah Mustafa Kemal'den derhal İstanbul'a dönmesini istiyor, oradaki kendisini büyük yetki ve görevlerin beklediğini ima ediyordu. Mustafa Kemal bu isteği geri çevirdi. Bunun üzerine padişah ve yanındakiler ondan Erzurum'dan ayrılmasını, Anadolu'da istediği bir başka yere gitmesini söylediler. Saray yüzlerce kilometre uzakta olmasına karşın nüfuzunu Erzurum'da bile hissettirebiliyordu. Mustafa Kemal'in ordudan istifa etmekten ya da padişah hükümeti tarafından ordudan atılmaktan başka bir seçeneği olmadığı çok açıktı. Bir karşılık vermek zorunda kalan Mustafa Kemal, içerdiği bütün siyasal ve kişisel riskleri göze alarak bunlardan birincisini seçti. 8 Temmuz gecesi saat 10.50'de ordudan istifa etti. Artık faaliyetlerini sine-i millette bir sivil olarak sürdürecekti. Dipnot 77. Mustafa Kemal daha sonraki yıllarda kendisiyle İstanbul'daki hükümet yetkilileri arasındaki telgraf trafiğini bir komedi olarak nitelendirmiştir. 8 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar bir aydır devam eden oyun hitama erdi. Bu tarihten sonra resmi sıfat ve selahiyette mücerret olarak, yalnız milletin şefkat ve civan mertliğine güvenerek ve onun bitmez feyiz ve kudret menbaından ilham ve kuvvet alarak vicdani vazifemize devam ettik. Parantez Atatürk 1927 sayfa 43. Burada bir çocukla iyi annenin memesi arasındaki ilişkinin bir dışa vurumunu yakalıyoruz. Çocuk buna karşılık olarak annesini kurtaracak kadar güçlü olacak ve böylece tükenmek bilmez kaynak varlığını sürdürebilecektir. Bu cesaretle dönüşü olmayan bir noktaya gelmiş fakat hayli sarsılmıştı. Kendisini ordudan tart eden karşı telgrafın kendi istifa telgrafının önüne geçmesi Mustafa Kemal'in öz saygısına yönelik bir tehdidi ifade ediyordu. Yıllardır taşıdığı askeri üniforma onun kendi görkemli öz kavramının ayrılmaz bir parçasıydı. Sahip olduğu askeri otorite onun için hep bir kaldıraç işlevi görmüştü. Şimdi henüz Selanik'te bir delikanlı olduğu sıra sevdalandığı üniformanın koruyuculuğundan ve sağladığı güçten yoksun düşmüştü. Rauf Orbay anılarında parantez Orbay 1962-63 Mustafa Kemal'in sahip bulunduğu yetkiyi yitirmiş olmasının ciddiyetinin farkında olduğunu söyler. Mustafa Kemal'in acıklı, karamsal bir ruh haliyle şöyle bir yorumda bulunmuş olduğunu belirtir. Raufçum, her şey bitti. Hele böyle buhranlı zamanlarda makam ve rütbenin halk üzerindeki tesiri büyüktür. Bunlarsız ne yapılabilir? 10 Temmuz günü odasına gelen kurmay subayı, Mustafa Kemal'e resmi statüsünün değişmiş olduğunu, dolayısıyla artık kendisine hizmet edemeyeceğini söyledi. Bu olay Mustafa Kemal'in istifa etmiş olmasından duyduğu kaygıyı daha da derinleştirdi. Söz konusu olaya tanık olan Rauf, 1909'da başlayan arkadaşlıklarından o güne kadar geçen zaman içinde hiç Mustafa Kemal'i öylesine kötü bir ruh hali içinde görmemiş olduğunu belirtir. Mustafa Kemal, kurmay subayının kendi inisiyatifini kullanarak onu terk etmesi karşısında şunu söylemiştir. Gördün mü Rauf, haklı değil miymişim? Rütbe ve makamın ehemmiyetini anladın mı? Giriştiği cüretkar hareketin neticesinde sarsılmış olan Mustafa Kemal, destek ve yardımları için çevresindekilere yöneldi. Kazım Karabekir hemen her şeyin kendisine bağlı olduğu çok önemli bir şahsiyetti. Kazım Karabekir'in artık bir sivilden başka bir şey olmayan Mustafa Kemal'e destek vermesi durumunda, Mustafa Kemal'in elinde geleceğe umutla bakması için hala bir neden olacaktı. Artık yaslanabileceği askeri bir dayanaktan yoksun bulunduğu böyle bir durumda, Kazım Karabekir'in kendisini yüzüstü bırakması ise onun yurdunun kurtarıcısı haline gelme konusunda sahip olduğu tüm düşünce ve umutların sonu anlamına gelecekti. Mustafa Kemal, Rauf'un da bulunduğu odada bir aşağı bir yukarı gidip geliyor, Kazım Karabekir'in tutumunun ne olacağını derin bir merak içinde bekliyordu. Ansızın Kazım'ın yolda kendisini karşılayan süvari birliğinin başında şehre girmek üzere olduğu haberi geldi. Mustafa Kemal ve maiyeti kritik anın gelip çattığının bilincindeydiler. Askeri karşılama töreni durumu daha da dramatik kılıyordu. Süvari birliği binanın önüne kadar geldikten sonra durup Kazım'ı selamladı. Buna askeri selamla karşılık veren Kazım, Mustafa Kemal'e hitaben şunları söyledi. Emrinizdeyim paşam. Parantez Aydemir 1969 2. cilt sayfa 108. Mustafa Kemal Kazım Karabekir'i kucakladı, iki yanağından öptü. Belirsizliğin yol açtığı kriz sona ermişti. Kazım Karabekir'in resmen destek beyanında bulunmuş olmasıyla birlikte ikisi arasında bir kuşku ve güvensizlik olduğu yolunda söylentiler vardır. Dipnot 78. Kazım Karabekir askerleri arasından Ali isminde bir askeri Mustafa Kemal'e emir eri olarak seçti. Genç Ali daha önce Enver'e hizmet etmişti. Ali emrine girmek üzere Mustafa Kemal'in huzuruna ilk çıktığında Mustafa Kemal onu tanımış ve Ali'ye hemen odadan çıkmasını söylemişti. Ancak Mustafa Kemal Kazım Karabekir'in duruma müdahale etmesinden sonra Ali'nin kendi emir eri olmasını kabul etmişti. Ali Mustafa Kemal'in sadık bir neferi ve hayranı oldu. Ali daha sonraki yıllarda Erzurum'da yaşanan o günlerde günlerle ilgili anılarını aktarırken Kazım Paşa'nın kendisinden Mustafa Kemal'in hizmetine girmesini emrettikten sonra Mustafa Kemal'in faaliyetleriyle ilgili olarak kendisine bilgi aktarmasını da istediğini söyler. Bakınız Oranlı 1967 sayfa 15. Gerek Mustafa Kemal, gerekse Kazım ulusunu korumaya kararlı vatansever insanlardı. Bununla birlikte her ikisi de Osmanlı ordusunun geleneksel değerleriyle yetişmişlerdi. Padişaha karşı isyana kalkışmak, yaşanan son gelişmelere kadar ikisinin de akıllarından bile geçiremeyecekleri bir fikirdi. Mustafa Kemal artık bir sivildi ve bu yeni konumuna uygun olarak sivil giysiler giyiyordu. İstifa ettiği gün yeni emir eri Ali'ye bir miktar para vermiş, kendisine sivil giysiler alması için onu şehre göndermişti. Ali, siyah yelek, ceket, pantolon ve bir fes alarak geri döndü. Ali'nin getirdiği fesi küçümseyip bununla alay eden Mustafa Kemal, parantez Oranlı 1967, sayfa 23, ondan kuzu postundan bir kalpak bulmasını istedi. Kalpak yıllar sonra Türk ulusu batılı giyim tarzını benimseyinceye kadar Mustafa Kemal'i karakterize eden öğelerden biri olacaktı. Onun sivil giysilerle askeri üniforması içinde olduğu kadar yakışıklı göründüğü söylenir. Buna rağmen sivil giyinmeye başladığı ilk günlerde Mustafa Kemal insanların önüne çıkmaktan kaçınır bir tutum sergiledi. Kazım Karabekir'in desteğiyle bu sıkıntılı ruh halinden sıyrılan Mustafa Kemal, gözünü en azından o an için umut vaat eden geleceğe dikti.